Ayrım 35.
Sert bir cezaevine kapatılınca orada görebildiği tek kadına kur yaptı. Kadın onun can sıkıntısında bir eğlence oldu. Onunla bir takım güçlükleri aşarak konuşabildiğinden bu eğlence yapay bir tutku görünümüne büründü. Bu tutuklu toplumda yürekliliğiyle ün kazandığından sevgisinin basit bir geçici hevesten daha öteye bir şey olduğunu kanıtlamayı düşünüyor. Bunun içinde sevdiğini sandığı kişiyi görmeyi sürdürebilmek amacıyla kendisini oldukça büyük bu tehlikelere atıyor. Ne var ki büyük bir kente gidip de yeniden toplumun çekici yaratıklarıyla çevrelenince gene o her zamanki kişiliğine bürünecek. Kendini sefahatlere, çılgınlıklara kaptıran bir erkek olacaktır. Zavallı cezaevi arkadaşı da o uçarı yaratık tarafından unutulmuş ve ona bir itirafta bulunduğu için öldürücü bir pişmanlıkla kıvranarak günlerini bir manastırda tamamlayacak. Belli başlı bölümlerini aktardığımız bu tarihsel konuşma çok iyi tahmin edileceği gibi tam 20 kez Fabris tarafından kesildi. Genç adam çılgınlar gibi aşıktı. Bu nedenle de Clelia'yı tanımadan önce hiç kimseyi asla sevmediğine ve ömrünün yazgısının sadece onun için yaşamak olduğuna kesinlikle inanıyordu. Okuyucu hiç kuşkusuz Fabris'in söylediği güzel şeyleri kafasında canlandırıyordur. Ne var ki tam o sırada oda hizmetçisi saatin 11.30'u çaldığını ve generalin her an eve dönebileceğini hanımına bildirdi. Ayrılma çok yürek paralayıcı oldu. Clelia tutukluya, "Sizi belki de son kez görüyorum," dedi. Reversi Clelia'nın apaçık çıkarları doğrultusunda olan bir önlem vefasız olmadığınızı acımasız bir biçimde kanıtlamanız olanağını size sağlayabilir. Clelia hıçkırıklarla boğularak ve bunları oda hizmetçisinden, özellikle de zindancı Grillo'dan büsbütün gizleyemediği için utancından yerin dibine geçerek Fabris'ten ayrıldı. İkinci bir görüşme ancak general geceyi bir sosyete toplantısında geçirmek zorunda olduğunu haber verdiği zaman gerçekleşebilirdi. Ne var ki Fabris'in hapsedilmesinden ve bunun saraylılarda uyandırdığı ilgiden beri general hemen hemen sürekli bir damla hastalığı nöbetini bahane etmeyi daha sakınımlı bulmuştu. Usta bir politikanın zorunluluklarına bağlı olan kentteki ziyaretleri çoğu zaman ancak arabaya binerken kararlaştırılıyordu. Mermer kaplı kilisedeki görüşmeden beri Fabris'in yaşamı bir dizi sevinç coşkusuyla doldu. Gerçekte büyük engeller hala mutluluğuna karşı çıkarmış gibi görünüyordu ama önünde sonunda bütün düşüncelerini kapsayan tanrısal varlık tarafından sevilmenin o yüce ve pek umulmayan sevincini duyuyordu. O görüşmeden 3 gün sonra lambanın işaretleri çok erken saatte yaklaşık gece yarısına doğru sona erdi. İşaretlerin tam bittiği anda kocaman bir kurşun az kalsın Fabris'in başını yaracaktı. Bunu pencerenin pancurunun üst kesimine fırlatmışlardı. O da gelip kağıt camları parçalayarak odanın ortasına düştü. Bu kocaman kurşun hiç de oylumunun belli ettiği oranda ağır değildi. Fabris onu kolayca açabildi. İçinde düşesin bir mektubunu buldu. Genç kadın büyük bir özenle pohpohladığı başpiskoposun aracılığıyla kale garnizonundaki bir askeri elde etmişti. Bu adam becerikli bir sapancıydı. Yöneticinin sarayının köşelerine ve kapısına yerleştirilen nöbetçileri aldatıyor ya da onlarla uyuşuyordu. İplerin yardımıyla kaçmak zorundasın. Sana bu acayip haberi iletirken tir tir titriyorum. Bu sözü sana söylemek için tam 2 aydan beri duraksıyorum. Ne var ki resmi yönden gelecek her gün kararıyor. İşlerin çok daha beter olması her an beklenebilir. Bu arada bu tehlikeli mektubu aldığını bize kanıtlamak için lambanla hiç vakit yitirmeden hemen işaretleri yeniden başla. Monaco yöntemiyle yani 4-12-2 olarak P-B-G işaretini ver. O işaretleri görünceye kadar soluğumu tutacağım. Ben kuledeyim. N ve O ile yani 7 ve 5 ile yanıt verilecek. Yanıtı alınca artık hiçbir işaret yapma. Sadece benim mektubumu anlamaya çalış. Fabris hiç vakit yitirmeden söz dinleyip kararlaştırılan işaretleri yaptı. Bunları bildirilen yanıtları izledi. Sonra da artık genç adam mektubu okumayı sürdürdü. İşlerin kötüye gitmesi an meselesi. En güven duyduğum 3 adam benim için her ne kadar acı olursa olsun bütün gerçeği söylemeleri için İncil'e el bastırdığımdan sonra bana böyle söylediler. Bu adamlardan birincisi Ferrara'daki ihbarcı cerrahı elinde açık bir bıçakla üzerine saldırmakla tehdit etti. İkincisi senin Belgrade'den dönüşünde biraz sıskaca güzel bir atı yularından tutup şarkı söyleyerek ormandan gelen uşağa bir el ateş etmenin kesinlikle en emin yol olduğunu söylüyor sana. Üçüncüyü sen tanımazsın. Ana yollarda soygunculuk yapan bir dostum benim. Bir eylem adamı olduğu gibi senin kadar da yürekli bir adam. İşte bu nedenle senin ne yapman gerektiğini bana bildirmesini özellikle ondan istedim. Bunların üçü de öbür ikisiyle görüştüğümden habersiz. çok olası bir zehirlenmenin sürekli korkusuyla 11 yıl 4 ayı daha kalede geçirmektense düşüp boynunu kırma tehlikesini göze almanın çok daha iyi olduğunu söylediler bana. Odanda tam bir ay süresince düğümlü ipten inip çıkmasını öğrenmeye çalışmalısın. Sonra da kale garnizonunun bir şarap ikramiyesi aldığı bir şenlik günü büyük girişimi denersin. Bir kuğu tüyü kalınlığında ipek ve kenevirden 3 tane ipin olacak. Birincisi pencereden portakal ağaçlarına kadar olan 35 ayaklık yüksekliğe inmek için 80 ayak uzunluğunda. İkincisi 300 ayak uzunluğunda ama ağırlığı nedeniyle güçlük çıkarabilir. Bu da büyük kulenin yüksekliğini oluşturan 180 ayağa inmek için. 30 ayak uzunluğundaki bir üçüncüsü surdan inmeni sağlayacak. Ben ömrümü doğudaki yani Ferrara yönündeki büyük duvarı incelemekle geçiriyorum. Bir depremin meydana getirdiği bir çatlağı eğik düzeyi oluşturan bir pekişme ayağıyla doldurmuşlar. Benim yol kesen soyguncum o pekişme ayağının oluşturduğu eğik düzeyden kayarak oradan pek fazla güçlük çekmeden sadece birkaç sıyrık alma pahasına pekala inilebileceğini bana kesinlikle bildirdi. Dikey alan ancak 27 ayak aşağıda. O yön en az korunan yer. Bununla birlikte iyice düşünüldüğünde tam 3 kez cezaevinden kaçan ve senin sınıfının insanlarından ölesiye nefret etmesine karşın tanısan senin de seveceğin benim ana yol soyguncusu dostum da senin gibi çevik ve atik olduğundan vaktiyle Fausta'nın oturduğu, sizin de çok iyi tanıdığınız küçük sarayın tam karşısında bulunan batı yönden inmeyi yeğleyeceğini söylüyor. Onun bu yönü seçmesinin nedeni de şu, sur duvarı çok az eğimli olmakla birlikte hemen hemen sürekli biçimde çalılarla kaplıdır. Küçük parmak kalınlığında odun parçaları vardır. Dikkat edilmezse bunlar insanın derisini yüzebilir ama öte yandan da tutunmak için çok elverişlidir. Daha bu sabah mükemmel bir dürbünle batıdaki o yöne bakıyordum. Seçilecek yer işte tam da 2-3 yıl önce yukarıdaki parmaklığa yerleştirilen yeni bir taşın altında. Dikey olarak bu taşın altında önce 20 ayak kadar çıplak bir alan bulacaksın. Oraya yavaş yavaş gitmek gerekiyor. Bütün bu korkunç bilgileri sana verirken yüreğimi nasıl çarptığını sen hesap et artık. Ama yüreklilik ne kadar korkunç olursa olsun en az kötü olanı seçmesini bilmektir. O çıplak alandan sonra 80-90 ayaklık çok büyük bir çalılık bulacaksın. Orada kuşların uçtuğu görülür. Daha sonra da şebboylarla, yapışkan otlarıyla kaplı 30 ayaklık bir düzlük gelir. Ardından toprağa yaklaşırken 20 ayak çalılık, en sonunda da 25-30 ayak yeni temizlenmiş bir alan var. Ben olsam bu yönü yeğlerdim. Çünkü yukarıdaki parmaklığa yerleştirilen yeni taşın dikey olarak tam altında tahtadan bir kulübe bulunuyor. Bunu bir asker bahçesine inşa etmiş ama kalede görevlendirilen istihkam yüzbaşısı onu yıkmaya zorlamak istiyor. Bu barakanın 17 ayak yüksekliği var, damı samanla örtülü. Çatı da kalenin büyük duvarına bitişik. İşte beni çeken bu duvar. Korkunç bir kaza olasılığında düşmeyi yumuşatır bu. Oraya geldikten sonra sen kendini artık pek özensiz korunan surların avlusunda bulacaksın. Seni durduracak olurlarsa birkaç el tabanca at ve bir iki dakika kendini savun. Senin Ferrara'daki dostunla güvenilir bir başkası daha, hani benim ana yol soyguncusu adını verdiğim kişi, merdivenleriyle gelecekler. O alçak sur duvarını aşıp senin yardımına koşmakta bir saniye bile duraksamazlar. Sur duvarı sadece 23 ayak yükseklikte, bir de çok büyük bir bayırı var. Yanında silahlı birçok adamla ben de o duvarın dibinde olacağım. Bu aynı yoldan sana 5-6 mektup daha ulaştırmayı umut ediyorum. Hiç durmadan aynı şeyleri değişik terimlerle yenileyeceğim ki iyice anlaşmış olalım. Her şeye karşı dünyanın en iyi yaratığı olan ve pişmanlıktan içi içini yiyen, hani şu uşağa bir el tabanca sıkmalıydı diyen adamın, senin olsa olsa sadece bir kırık kolla bu işin içinden sıyrılacağını düşündüğünü sana hangi yürekle söylediğimi gözünün önüne getirebilirsin. Bu tür işlerde daha deneyimli olan ana yol soyguncusu da eğer çok yavaş, özellikle de telaşa kapılmadan inersen özgürlüğün sana sadece birkaç sıyrığa mal olacağını düşünüyor. İşin en zor yanı ipleri elde etmek. Aklımın fikrimin her an bu büyük işle uğraştığı 15 günden beri bir de bunu düşünüyorum. Bu çılgınlığa ömründe söylediğin tek akılsızca şeye bir yanıt vermiyorum. Kaçmak istemiyorum diyorsun. Uşağa bir el tabanca sıkmalıydı diyen adam senin can sıkıntısından delirdiğini haykırdı. Belki de kaçış gününü öne alabilecek pek yakın bir tehlikeden korktuğumuzu da senden gizleyecek değilim. Bu tehlikeyi sana haber vermek için lamba birkaç kez üst üste şatoda yangın çıktı diyecek. Sen de kitaplarım yandı mı diye yanıt vereceksin. Bu mektup böylece 5-6 sayfa daha ayrıntıyı içeriyordu ve mikroskopik harflerle incecik kağıda yazılmıştı. Farbis kendi kendine bütün bunların hepsi çok güzel, çok iyi bulunmuş diye söylendi. Konta Düşes'e sonsuz bir minnet borçluyum. belki de korktuğumu sanacaklar. Ama ben asla kaçmayacağım. Hiçbir insanın gidip her şeyden, soluyacağı havaya kadar her şeyden yoksun kalacağı korkunç bir sürgüne atılmak için mutluluğun doruğunda bulunduğu yerden kaçtığı görülmüş mü? Floransa'ya gittikten bir ay sonra ne yaparım ben? Gelip bu kalenin kapısının yakınında gizli gizli dolanıp bir bakış yakalamaya çalışmak için kılık mı değiştireceğim? Ertesi gün Fabrice korktu. Saat 11'e doğru penceresinin önünde Clelia'yı görebileceği o mutlu anı beklerken aşağıdaki görkemli görünümü seyrediyordu ki ansızın Grillo soluk soluğa odasından içeri daldı. Çabuk, çabuk Monsenyor. Hemen yatağınızın üzerine atın kendinizi. Hastaymış gibi yapın. Üç yargıç yukarı çıkıyor. Sizi sorguya çekecekler. Konuşmadan önce iyi düşünün, sizi kafeslemeye geliyorlar. Grillo bu sözleri söylerken bir yandan da alelacele pancurdaki deliğin kapağını kapatıyor, Fabrice'i yatağın üzerine itip üstüne de 2-3 pelerin atıyordu. Çok acı çektiğinizi söyleyin ve az konuşun. Özellikle de düşünmek için zaman kazanmak amacıyla soruları yineletin. Üç yargıç içeri girdi. Fabrice bu aşağılık suratları görünce içinden bunlar yargıç değil, üç kürek kaçağı diye düşündü. Sırtlarında kapkara uzun cübbeler vardı. Büyük bir ciddiyete selam verdiler ve tek sözcük söylemeden odada bulunan üç iskemliye oturdular. İçlerinden en yaşlı olanı, ''Bay Fabrice Del Dongo'' dedi. ''Yerine getirmekle yükümlendiğimiz can sıkıcı görevden çok üzgünüz. Biz buraya babanız, 2. Mabeyinci Lombardo Venedik Krallığı'nın Tuğ Generali, Tarikatlar Büyük Nişanlı'nın Şövalyesi ve vesaire, Ekselans Sayın Del Dongo Markisi'nin ölümünü size bildirmek üzere geldik.'' Fabrice gözyaşlarına boğuldu. Yargıç sözlerini sürdürdü. Anneniz Sayın Del Dongo Markizi bu haberi size acele gönderilen bir mektupla bildiriyor. Ne var ki Sayın Markiz olaya uygunsuz düşünceler eklediğinden dünkü bir kararla Adalet Divanı annenizin mektubunun size sadece özet olarak iletilmesine karar verdi. Sayın Mahkeme tutanak yazmanı B. Bona şimdi size o özeti okuyacak. Bu okuma sona erince yargıç hala yatmakta olan Fabrice'e yaklaştı ve annesinin suretleri okunan mektubunun kimi bölümlerini izletti. Fabrice mektupta haksız tutuklama, hiç de korkunç olmayan bir suç için acımasız ceza sözcüklerini görünce yargıçların ziyaretini neyin gerektirdiğini anladı. Zaten dürüstlükten nasibi olmayan adliyecilere karşı duyduğu hor içinde onlara tam tamına şu sözleri söyledi. ''Beyler, hastayım. Bitkinlikten ölüyorum. Ayağa kalkamadığım için beni bağışlayınız.'' Yargıçlar dışarı çıkınca Fabrice yine pek çok ağladı. Sonra da kendi kendine, ''İki yüzlü müyüm ben yoksa? Onu hiç sevmediğimi sanıyordum.'' diye düşündü. O gün ve onu izleyen günler Clelia pek üzgündü. Defalarca Fabrice'i çağırdı ama ona birkaç söz söyleme yürekliğini pek gösteremedi. İlk görüşmelerinden 5 gün sonra sabahleyin Clelia Fabrice'e o akşam mermer kaplı kiliseye geleceğini söyledi. Genç kız içeri girer girmez, ''Sizinle çok kısa konuşacağım.'' dedi. Eli ayağı öylesine titriyordu ki oda hizmetçisi kadına yaslanmak gereksinimini duydu. Kadını kilisenin giriş kapısına gönderdikten sonra da güçlükle işitilebilir bir sesle ''Bana onur sözü vereceksiniz.'' diye ekledi. ''Düşesin sözünü dinleyeceğinize ve size emredeceği gün ve bildireceği biçimde kaçmayı deneyeceğinize bana onur sözü vereceksiniz. Yoksa yarın sabah bir manastıra sığınırım. Size burada ant içiyorum ki bir daha dünyada sizinle konuşmam.'' Fabrice hiç sesini çıkarmadı. Clelia gözleri yaşararak ve adeta kendinden geçerek ''Söz verin'' dedi. ''Yoksa burada son kez konuşuyoruz. Bana yaşattığınız yaşam korkunç bir şey. Benim yüzümden buradasınız ve her gün yaşantınızın son günü olabilir.'' Clelia o anda o kadar halsizdi ki vaktiyle tutuklu prensin kullanması için kilisenin ortasına yerleştirilen koskocaman bir koltuğa tutunmak zorunda kaldı. Neredeyse bayılmak üzereydi. Fabrice anlatılamaz bir üzüntüyle ''Neye söz vermem gerekiyor?'' dedi. Ne olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse bilerek kendimi korkunç bir felakete atacağıma ve dünyada sevdiğim her şeyden uzakta yaşamaya kendimi mahkum edeceğime ant içerim. Kesin şeyleri söz verin. Düşesin sözünü dinleyeceğime ve onun isteyeceği günde ve onun isteyeceği biçimde kaçacağıma ant içerim. Sizden uzaklaşınca benim halim ne olacak peki? Her ne olursa olsun kaçacağınıza ant için. Nasıl? Ben buradan çıkar çıkmaz Crescenzi Markisi ile evlenmeye kararlı mısınız? Aman tanrım, siz beni ne sanıyorsunuz kuzum? Ant için yoksa bir an bile ruh dinginliğine kavuşamam sonra. Pekala, öyle olsun. Bayan Sanseverina emrettiği gün her ne olursa olsun buradan kaçacağıma ant içerim. Clelia o kadar halsizdi ki bu anda evde eder etmez Fabrice teşekkür ettikten sonra çekilip gitmek zorunda kaldı. Ona... ''Eğer burada kalmak için direnseydiniz'' dedi. ''Yarın sabah kaçmam için her şey hazırdı. Şu anda sizi ömrümde son kez görmüş olacaktım. Bunu Meryem anamıza adamıştım. Şimdi odamdan çıkacak hale gelir gelmez gidip parmaklıktaki yeni taşın altındaki o korkunç duvarı inceleyeceğim. Farbiz ertesi sabah genç kızı o derece solgun buldu ki bundan derin bir acı duydu. Kilele kuşhanenin penceresinden ona düşlere kapılmayalım dostum dedi. Dostluğumuzda günah bulunduğu için başımıza bir felaket geleceğinden hiç kuşkum yok. Siz kaçmaya çalışırken yakalanırsınız ve bediyen mahvolursunuz, daha beteri de olabilir. Bununla birlikte insani ihtiyatı sağlamak gerekir. O her şeyi denememizi emrediyor. Kalın kuleden aşağı inebilmeniz için 200 ayaktan uzun sağlam bir ip gerek size. Düşesin tasarısını öğrendiğimden beri gösterdiğim bütün çabaya karşın uç uca gelince ancak 50 ayak oluşturan ipler elde edebildim. Yöneticinin günlük emriyle kalede görülen bütün ipler yakılıyor. Her gece de kuyuların ipleri kaldırılıyor. Zaten bunlar o kadar incedir ki o hafif yükleri çekerken bile çoğu zaman kopuverirler. Ama beni bağışlaması için Tanrı'ya dua edin. Babama ihanet ediyorum ve ben hayırsız evlat, ona öldürücü bir acı vermeye çalışıyorum. Benim için dua edin. Eğer sağ salim kurtulursanız ömrünüzün her anını Tanrı'nın zaferine adayacağınıza ant için. Bakın aklıma bir şey geldi. Bir hafta sonra Crescenzi Markesi'nin kız kardeşlerinden birinin düğününe katılmak üzere kaleden çıkacağım. Gerektiği gibi de akşam geri döneceğim ama çok geç dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kim bilir, belki de Barbone beni pek yakından incelemeye cesaret edemez. Markin'in kız kardeşinin bu düğününde sarayın en soylu hanımları hiç kuşkusuz Bayan Sansevierina'da bulunacaktır. Tanrı adına ne yaparsanız yapın, o hanımlardan birinin bana sımsıkı sarılmış, fazla kalın olmayan, en küçük oyluma indirgenmiş bir ip paketi vermesini sağlayın. Binlerce ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalsam bile, ne yazık ki bütün görevlerimi çiğneyerek o ip paketini kaleye sokmak için en sakıncalı yolları bile kullanacağım. Eğer babam bunu öğrenirse sizi bir daha göremem. Ne var ki beni bekleyen yazgı ne olursa olsun, eğer sizin kurtulmanıza katkıda bulunabilirsem bir kız kardeş dostluğunun sınırları içinde mutlu olacağım. Daha o akşam lamba aracılığıyla yapılan gece haberleşmesinde Farbis kaleye yeterli miktarda ip sokabilmeleri için ortaya çıkan bu eşsiz fırsatı düşese bildirdi. Ne var ki bu gizli konttan bile saklamasını ondan özellikle rica ediyordu. Bu da düşese pek garip göründü. Delirmiş bu diye düşündü. Cezaevi onu pek değiştirmiş. Her şeyi kötü yönünden alıyor. Ertesi gün sapancanın fırlattığı bir kurşun tutukluya olası en büyük tehlike haberini getiriyordu. İpleri içeri sokmayı üzerine alan kişinin kesin ve tam olarak onun yaşamını kurtardığını söylüyorlardı ona. Fabris hiç vakit yitirmeden bu haberi Clelia'ya iletti. O kurşun Fabris'e bir de kalın kulenin tepesinden burçlar arasında kalan alana ineceği batıdaki duvarın eksiksiz bir görünüşünü getiriyordu. Oraya ulaştıktan sonra kaçmak çok kolaylaşıyordu. Çünkü sur duvarları en fazla 23 ayak yüksekliğindeydi ve pek de iyi korunmuyordu. Planın arka yüzüne minicik bir yazıyla çok güzel bir de sone yazılmıştı. Cömert bir can Fabris'i kaçmaya, ruhunu aşağılatmamaya ve önünde bulunan daha 11 yıllık hapiste bedenini çürütmemeye yüreklendiriyordu. Burada kaçınılmaz hale gelen böylesine tehlikeli bir kaçışı Fabris'e önerirken Düşes'in gösterdiği yürekliliği kısmen olsun açıklayan bir ayrıntı bizi bu cüretli girişim öyküsünü bir an kesmek zorunda bırakıyor. İktidarda olmayan bütün partiler gibi Raversi Partisi'nde de pek fazla bir birlik yoktu. Şövalye Riscara gerçekte kendisinin Riscara'nın haksız olduğu bir davayı yitirmesine neden olmakla suçladığı başsavcı Rassi'den nefret ediyordu. Prens Riscara'dan Fabris'e ait kararın bir suretinin kale yöneticisine gönderildiğini bildiren imzasız bir bildiri aldı. Raversi Markizi bu becerikli kurnaz parti başkanı atılan bu yanlış adıma çok kızdı ve dostu başsavcı Rassi'ye hemen olayı bildirdi. Mosca Conte iktidarda bulunduğu sürece başsavcının bakan Mosca'dan bir şeyler koparmak istemesini Markiz çok doğal karşılıyordu. Rassi birkaç tekmeyle işin içinden sıyrılacağını umarak korkusuzca saraya gitti. Prens böyle becerikli bir hukukçudan vazgeçemezdi. Rassi de kendi yerini alabilecek nitelikte tek kimseler olan bir yargıçla bir avukatı liberal diye ülkeden sürdürmüştü. Adeta öfkeyle kendinden geçen prens başsavcıya etmediği hakareti bırakmadı ve onu dövmek için ilerledi. Tam o sırada Rassi son derece büyük bir soğukkanlılıkla ne yapalım bir dalgınlık oldu diye yanıt verdi. Bu işin yasada yeri var. Zaten bunun Sayın Del Dongo'nun kalede zindana atıldığının ertesi günü yapılması gerekirdi. Yazmağın büyük bir işgüzarlıkla unutulduğunu sanıp olağan bir belge gibi bunu bana imzalatmıştır. Öfkeden çılgına dönen prens, böylesine kötü düzenlenmiş yalanlara beni inandıracağını mı sanıyorsun diye haykırdı. O Mosca düzenbazına satıldığını söyle daha iyi. İşte bunun için o da sana nişan verdi ya. Ne var ki Tanrı adına öyle birkaç tekmeyle kurtulamayacaksın. Seni dava edeceğim. Seni yüz kızartıcı biçimde azledeceğim. Rassi büyük bir güvenle, beni dava edemeyeceğinize bahse girerim diye yanıt verdi. Bunun prensi yatıştırmanın en güvenilir yolu olduğunu biliyordu. Yasa benden yana. Ustalıkla onun içinden çıkmak için de elinizde ikinci bir rassi yok. Beni azletmeyeceksiniz çünkü çok sert huylu olduğunuz anlar var. Böyle zamanlarda kana susuyorsunuz ama aynı zamanda da aklı başında İtalyanların saygısını korumak istiyorsunuz. Bu saygı sizin hırsınız için bir sine qua non'dur. Uzun sözün kısası, huyunuzun zorunlu hale getireceği ilk olayda beni geri çağıracaksınız. Ben de her zamanki gibi çekingen ve oldukça namuslu yargıçların vereceği ve sizin tutkularınızı tatmin edecek kararlar sağlayacağım size. Ülkenizde benim kadar yararlı birini bulun da göreyim. Bunu söyler söylemez Rassi kaçtı. Tam yerini bulan bir cetvel darbesi ve 5-6 tekmeyle işin işinden sıyrılmıştı. Saraydan çıkınca Riva'daki malikanesine gitti. İlk öfke anında bir hançer darbesi yemekten korkuyordu biraz ama 15 güne kalmadan bir ulağın kendisini başkente çağıracağından da hiç kuşkusu yoktu. Sayfiyede geçirdiği zamanı Moskva kontu ile güvenilir bir haberleşme yolu örgütlemekte kullandı. Başsavcı Baron unvanlı deliler gibi tutkundu ve prensin bunu ebediyen kendisine vermek için eskiden pek yüce olan bu şeye, soyluluğa çok fazla önem verdiğini düşünüyordu. Beri yanda da soyuyla pek gurur duyan kont sadece 1400 yılından önceki unvanlarla kanıtlanan soyluluğa saygı duyuyordu. Başsavcı düşüncelerinde hiç yanılmamıştı. Çiftliğe geleli henüz bir hafta olmuştu ki prensin öyle rastlantıyla gelen bir dostu Rassi'ye hiç vakit yitirmeden Parma'ya dönmesini öğütledi. Prens başsavcıyı gülerek karşıladı, sonra da çok ciddi bir tavır takındı ve söyleyeceklerini hiç kimseye açıklamayacağına İncil üzerine ant içirdi. Rassi büyük bir ciddiyette ant içti. Prens de gözlerinden kin alevleri saçarak Fabrice del Donga hayatta olduğu sürece ülkesinin egemeni olamayacağını haykırdı. Düşesi ne kovabiliyorum ne de onun varlığına katlanabiliyorum diye ekledi. Bakışları bana meydan okuyor. Yaşamama engel oluyor. Rassi prensin iyice içini dökmesini bekledikten sonra en sonunda son derece canı sıkılmış gibi yaparak ''Hiç kuşkusuz ateistlerinin buyruğu yerine getirilecektir ama bu iş korkunç derecede zor. Bir ciletti cinayeti için bir Del Dongo'yu ölüme mahkum etmenin hiç de hoş bir görünümü yok. Zaten bundan 12 yıllık kale hapsini koparabilmiş olmak hayli zor bir iştir. Üstelik de Düşes'in Sanguinya kazasında çalışan 3 köylüyü bulmuş olmasına kuşkulanıyorum. Bu adamlar ciletti haydutunun Del Dongo'ya saldırdığı sırada hendeğin dışında bulunuyorlardı. Öfkeden adeta gözü dönen prens, peki nerede şimdi bu tanıklar diye sordu. Piemonte'de gizlendiklerini sanıyorum. Ateistlerinin yaşamına karşı bir suikast gerekir ki. Prens başsavcının sözünü keserek, bu yolun tehlikesi vardır dedi. Bu o olayı akla getirir. Rassi eşsiz bir masumiyet taslayarak, ama gene de bunlar benim bütün resmi savunma araçlarım dedi. Geriye zehir kalıyor. İyi de bunu kim verecek? O Conte Sersemi mi? Ama dediklerine bakılırsa bu onun ilk denemesi olmayacakmış ki.